İbranilere Mektup 5. bölüme geldik. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, bu bölüm Mesih'in İsraillilerin çok iyi bildiği Levilik kahinlik düzeninden daha üstün olduğunu göstererek onun baş kahinimiz olduğu konusunu devam ettirmektedir. İlk 10 ayette kahinin tanımı vardır. Mesih ise daha önce söylediğimiz gibi peygamber, kahin ve kraldır. Tanrı'nın insana son ve nihai sözüdür. Tanrı insanlara söylemeyi istediği her şeyi Mesih'te söylemiştir. Peygamber olarak 2000 yıl kadar önce konuşmuştur. Şimdi Tanrı sözüdür. Şimdi bağlıları için kahindir. Gelecekte bir gün kral olarak gelecektir. Şu anda bizim büyük başkahinimizdir. Ona gidebiliriz. Tıpkı Harun büyük bir başkahin olduğu gibi Mesih ise de büyük bir başkahindir. Ve tıpkı Levi oymağının kahinler oldukları gibi her inanlı da bir kahindir. Yani Mesih'e iman eden her inanlı birer kahin konumuna gelir. Kahinler olarak Tanrı'ya kurbanlar sunabiliriz. Sunabileceğimiz kurbanlardan bir tanesi Tanrı'ya övgülerdir, hamddir. Bugün değerli dostum, ona şükrettiniz mi? Varlığımızı, ellerimizin ürününü, akıllarımızın ürününü ya da zamanımızı da sunabiliriz ona. Bir kahin olarak bütün bu şeyleri ona bir sunu olarak sunabiliriz. Ve dua da bir kahinin işidir. Konumumuzu ve ayrıcalığımızı anlamak günümüzdeki bütün mekanikleri ortadan kaldırır. Kullandığımız bütün yöntemleri bir kenara koyar. Günümüzde tapınmada Tanrı'ya yaklaşımın iki aşırı ucunu görüyoruz. Bir tanesi çok duygusal bir yaklaşım, diğeri ise çok ayinsel bir yaklaşımdır. Her ikisi de gerçek ruhsal tapınma değildir. Sadece ona yaklaşmamız, yani Tanrı'ya, Rabbi Mesih'e yaklaşmamız ve bütün mekanik şeylerden ve yöntemlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bir keresinde birisi bana uzaya yollanmak üzere olan bir roketin içinde olan bir astronotla ilgili bir fıkra yollamıştı. Tam kapıyı kapamak üzereydi ki bir gazeteci kendisine bir soru sordu. Bazen bazı gazetecilerin akılsızca sorular sorduklarını görmüşümdür. Uzaya gitmek üzere olan bir astronot olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Astronot, her biri en düşük ücretle yapan firma tarafından sağlanan 50 bin parçanın üzerinde oturuyor olsaydınız, siz kendinizi nasıl hissederdiniz demiş. Değerli dostum, günümüzde birçok insan bu şekilde tapınıyor. Ya ayinseldir ya da duygusal. Tanrı sözü yerine kendi duygularıyla hareket ediyorlar. 4. bölümün son ayeti bizleri lütuf tahtına, özgürlük içerisinde gelmeye teşvik ediyor. Merhamet ve yardıma ihtiyacımız vardır. Rabbi İsa Mesih bunları sağlayacak konumdadır çünkü o bizim büyük başkahinimizdir. Çünkü diyor 5. bölüm 1. ayette, her başrahip insanlar arasından seçilir. Tanrı doğrultusunda insanlar yararına günahlara karşı armağanlar, sunular getirmekle ilgili işlere atanır. Bu ayet bize kahinin tanımını veriyor. İnsanlar arasından seçilmesi gerekir. Bunun anlamı insan olmasının gerektiğidir. Bir temsilci olmalıdır. İnsanı temsil eder ama insanı Tanrı'ya temsil eder. Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. Tanrı'nın önüne gittiğinde Tanrı önünde kabul olunur olmalıdır. Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanırdaki ima budur. 4. ayette Harun gibi Tanrı tarafından çağrılan birinden başka hiçbir insanın bu onuru kendi kendine alamadığı bize özel olarak söylenmiştir. Tanrı tarafından atanmış olmalıdır. Bu yüzden kahin 1. insanlar arasından seçilmiştir. 2. insanlar için, yani insanları temsil etmek için atanmıştır. Ve 3. olarak insanlar için Tanrı'nın önüne çıkar. Şimdi kahinle peygamber arasındaki farkı bildirebiliriz. Kahin insandan Tanrı'ya gider. Tanrı'nın önünde insanı temsil eder. Peygamber Tanrı'dan insana gelir. Tanrı'dan bir mesajla gelir. Bu yüzden eski antlaşma kahinleri insanlara Tanrı'nın ne söylediğini söylemediler. Bu peygamberlerin hizmetiydi. Evet, yeniden bunu vurgulayayım. Peygamber ile kahin arasındaki fark nedir? Kahin insanı Tanrı'ya götürür. Kahin insandan aldıklarını Tanrı'ya götürür ve Tanrı'ya sunar. Peygamber Tanrı'dan aldıklarını insanlara getirir. Kahin evet insandan Tanrı'ya gider, Tanrı'nın önünde insanı temsil eder. Peygamber Tanrı'dan insana gelir, Tanrı'dan mesaj alır, onu insanlara getirir. Bu yüzden eski antlaşma kahinleri insanlara Tanrı'nın ne söylediğini bildirmediler. Bunu haber vermediler. Bunu yapanlar peygamberlerdi. Peygamberlerin hizmeti, görevi buydu. Tanrı'dan aldıkları mesajı insanlara bildirmek. Kahinin hizmeti insanı Tanrı önünde temsil etmekti. Şimdiki çağda Rab-i Mesih tek kahindir. Bizi Tanrı'nın önünde temsil eden odur. Evet, bu çağımızda Rabbimiz İsa Mesih sonsuz bir kahindir. Kahinler sadece kayıp günahkarlar için değil, kurtarılmış günahkarlar için de etkinlik gösterirler. Yuhanna'nın "Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum." dediğini hatırlayacaksınız. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette. "Özür dilerim Yuhanna ama şu anda günah işlemiş bir çocukla konuşuyorsun. Bir Tanrı çocuğu olarak bile günah işledim. Ama," diyor Yuhanna, "birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur," diye eklediğinden buna çok çok seviniyorum. Mesih orada beni temsil eder değerli dostum. Düşmanım olan şeytan beni babanın önünde temsil etmez. Beni suçladığında Rab İsa Mesih orada beni temsil eder. Mesih orada beni temsil eder dostum. Düşmanım olan şeytan beni babanın önünde suçladığında Rab İsa Mesih beni temsil eder. O benim baş kahinimdir. Yeryüzünde bir kahinim olmasının beni hiçbir zaman tatmin etmeyeceğinin bir nedeni budur. Bunu çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum ve eleştirmeye çalışmıyorum. Eğer beni Tanrı'nın önünde birisi temsil edecekse önce o kişinin Tanrı tarafından kabul edilmiş olduğundan emin olmalıyım. Kabul edilmiş midir? Beni cennette temsil edebilmek için gerekli sınavları vermiş midir? Birbirimiz için dua edebiliriz ama birbirimizi cennette temsil edemeyiz. Ama birisinin beni temsil etmesine ihtiyacım olduğundan, beni babanın önünde temsil eden bir baş kahinim olduğundan ötürü çok mutluyum değerli dostum. Birinci ayette ne diyordu? Her baş rahip insanlar arasından seçilir, Tanrı doğrultusunda insanlar yararına günahlara karşı armağanlar, sunular getirmekle ilgili işlere atanır. Adaklar ve kurbanlar sunmak. Kahinin hem adaklar ve hem de kurbanlar sunabileceğine dikkat edin. İbranilerin yazarı İsa'nın sunacak bir şeyi olduğunu çok açık bir şekilde bildirdi. İsa kendisini sundu. Bizi kurtaran Mesih'in değerli kanı yanında altın ve gümüş pislik gibi kalır değerli dostum. Günahkarlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere. Bunların günah için değil, çoğul olarak günahlar için olduğuna dikkat edin. İnanlının yaşamından söz etmektedir. Örneğin, öfkelenip kızdığınızda Tanrı'ya gidip o günahı itiraf ettiniz mi? Kıskandığınız zaman, bir kardeşiniz hakkında dedikodu yaptığınız zaman Rab'be gidip o günah için tövbe ettiniz mi? İtiraf ettiniz mi bunu Rab'be? Orada sizin için aracılık eden bir temsilciniz vardır. Sizi Tanrı'nın önünde temsil eder. Bilgisizlere, yoldan ayrılanlara karşı anlayışla davranabilir. Çünkü kendisi de insansal zayıflıkla kuşatılmıştır diyor İbraniler 5. bölüm 2. ayette. Yeryüzündeki hizmetinin sonuna geldiğinde İsa Mesih, "Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?" diyebilecek bir baş kahinimizdir. Rabbin habercileri 3 yıl boyunca İsa Mesih ile birlikteydiler ve eğer yanlış olan bir şey olsaydı, onlar bilirlerdi. İsa Mesih tamamen pak ve temizdi. hiçbir günah işlemedi. Buna karşın bir insan olarak yeryüzünde yaşadığı için bizleri anlar değerli dostum. O seni anlar. Bilgisizlere yumuşak davranabilir. Bunun anlamı nedir? Bilgisizlere yumuşak davranmak, bilgisizlikten gelen günahlardan söz etmektedir. Eski Antlaşma'dan Levililer 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bu günahları ele alır. Geçen birkaç gün içerisinde günah işlemediğinizi düşünüyor ve kendinizi yükseklerde hissediyorsanız size bazı haberlerim var. Farkında bile olmadığınız günahlar işlerseniz ve büyük başkahinimiz bizim için bunların gereğini yapar. Bilgisizlere yumuşak davranabilir. Öyle yol var ki diyor Süleyman peygamber, insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık diyor Yeşaya peygamber. Tanrı bizleri koyunlarla kıyaslar. Çünkü bütün koyunlar yollarını şaşırırlar. Kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır. Harun zayıflıklarla kuşatılmıştı ama Mesih zayıflıklarımızda bize yakınlık duyar. Olaylar ve durumlar hakkında kendimizi nasıl hissettiğimizi bilir. O kusursuz aracıdır. Düştüğümüzde bizimle birlikte çamurlara girmez. Bizi oradan çıkartmak için orada hazır beklemektedir. Harun'un sorunu, kendisinin de işlediği günahları hoş görebilirdi. Ya da kendisinin işlemediği günahları kınayabilirdi. Bu her zaman için bir tehlike oluşturacaktı. Ama Mesih ise her zaman merhamet gösterebilir. Ne günahı hoş görür ne de kınar. Günahlarımızı bağışlamak için ona geldiğimizde bir dahaki sefere daha iyisini yapmamız için bize küçük bir vaaz vermez. Sadece bize kayrasını, merhametini uzatır. Elçi Yuhanna diyor ki, ama günahlarımızı itiraf edersek bizim başkahinimiz olarak güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten, günahtan arındıracaktır. Onun gibi bir başkahine sahip olmak harika bir şeydir. Şimdi Harun ve Mesih arasındaki tezatı görüyoruz. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'te Harun'un soyundan gelmesi gereken kahinlerin özellikleri yoktur. İbraniler 5 ayet 3. Bu nedenle halk için olduğu gibi kendisi için de günaha karşı sunu getirmek zorundadır. Kefaret gününde Harun'un ilk önce bir kurban getirip kanını kendi günahları için en kutsal yere götürdüğünü hatırlayacaksınız. Halkı temsil edebilmeden önce kendi sorununu çözmeliydi. Yani kendi hayatındaki günahı halletmeliydi. Ama Mesih ise de bu yoktur. Mesih'in kendisi için kurban sunması gerekmiyordu. O sizler ve benim için bir kurban sundu. Hiç kimse başrahip olma onurunu kendi kendine alamaz. Tıpkı Harun gibi buna Tanrı tarafından çağrılır. İbraniler 5 ayet 4. Daha önce de gördüğümüz gibi Mesih ise Tanrı önünde kabul olunur olduğu için bir kahindi. 5. ayet. Mesih de başrahip olmak için kendi kendini yüceltmedi. Bunu ona kendisiyle konuşan Tanrı verdi. Sen benim oğlumsun, baba oldum sana bugün. Şunu değerli dinleyicilerimiz çok açık olarak belirtmek istiyorum ki, buradaki ben sana baba oldum sözleri Mesih İsa'nın Betlehem'deki doğumuyla ilgili değildir. Çarmıha gerildikten sonra gömüldüğü Golgota yakınlarındaki bahçeyle ilgilidir. Çünkü dirilişi, yani İsa Mesih'in ölümü yenerek dirilmesi burada gerçekleşmiştir. İsa Mesih ölümden dirilmiştir. Kahinliği cennete döndüğü zaman başladı ve bu onun dirilişiyle ilgilidir. 6. ayet başka bir yerde şöyledir. Melkisedek düzenine göre sonsuzluk boyunca rahipsin sen. Harun'un düzeni Mesih'in kahinliğini bizim gözlerimizin önüne sermek için yeterli değildi. Bu yüzden Rabbimiz Harun'un düzenine göre başkahin değildir. Harun bir tipleme olduğu halde Mesih geleceği önceden bildirmiş olan kişiydi. Mesih oğuldu. Harun ise sadece bir hizmetkardı. Sen Melkizedek düzenine göre sonsuza dek kahinsin diyor İbraniler 5. bölüm 6. ayette. Melkizedek kimdir? Değerli dinleyicilerimiz, onun hakkındaki tek tarihsel kayıt Yüce Tanrı'nın kahini olarak tanımlandığı Yaratılış kitabı 14. bölümde yer almaktadır. İbrahim peygamberi yeğeni Lut dahil Sodom ve Gomorra'nın bütün halkını kurtardığı ve aynı zamanda bütün savaş ganimetlerini getirdiği Kedor, Laomer ve müttefikleriyle savaşında kazandığı zaferden ötürü kutlamaya gitmişti. Sodom kralı İbrahim'i karşılamış ve ona bütün ganimetleri sunmuştu. İbrahim peygamber biraz sınanmıştı ama öneriyi, teklifi geri çevirmişti. Yaratılış 14. bölüm 18. ayette Ulu Tanrı'nın rahibi olan Salem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi diye okuyoruz. Anlatım 19 ve 20. ayetlerde de devam ediyor. Avram'ı kutsayıp şöyle dedi. Yeri göğü yaratan Ulu Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden Ulu Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Bize Melkisedek'in aynı zamanda doğruluk kralı anlamına gelen Salem kralı olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Salem Yeruşalim'dir. Kutsal kitabın sayfalarına birdenbire giriyor. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrimiz yok ve kutsal kitabın sayfalarından yine aynı şekilde çıkıyor. Kendisi hakkında başka hiçbir tarihsel kayıt yoktur. Mezmur 110'da Melkisedek'in peygamberliğini görüyoruz. Melkisedek düzeni üzere birisinin geleceğini okuyoruz. İbraniler şimdi Melkisedek'in yorumunu veriyor. Bu arada çok iyi bazı kutsal kitap bilginlerinin Melkisedek'in Mesih'in beden alıp gelmeden önceki hali olduğuna inandıklarını söyleyeyim. Ama ben bu yorumu kabul edemem çünkü Melkisedek Rab İsa Mesih'in bir tiplemesidir. Ama Rab İsa Mesih değildir. Bu yüzden ben Melkisedek'i gerçekten Salem kralı olan, Yeruşalim kralı olan bir insan olarak yorumluyorum. Bazı değerli yorumcular ki onlara ben çok büyük saygı duyuyorum. Bunlar Mesih'in beden almadan önceki hali olduğuna inanır. Bu yüzden siz de aynı şeye inanıyorsanız yalnız değilsiniz. Ancak ben Melkisedek'in bize Musa peygamber tarafından verilen ve Tanrı tarafından korunan bir tipleme olduğuna inanıyorum. Birdenbire sahneye çıkıyor ve birdenbire sahneden ayrılıyor, kayboluyor. Ne başlangıcı ne de sonu vardır. Rab İsa Mesih başlangıç ve sondur. O Alfa ve Omega'dır. Başlangıç ve son benim. Her şeyi O başlatmıştır. O Amin'dir. Sonsuz Tanrı olan ve böyle olarak ne başlangıcı ne de sonu olan O'dur. Yazar bize böyle bir kahinimiz olduğunu söylüyor. Kendisi Melkisedek düzenine göredir. Bunun bir yorumunu 7. bölümde de göreceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bu da bizi yorumlamakta kendimi çok yetersiz gördüğüm bir ayete getiriyor. Kendimi bu ayeti anlamanın tam kenarındaymışım gibi hissediyorum. Rabisa'dan söz ederken, insan bedenindeyken İsa kendisini ölümden kurtarmaya gücü olan Tanrı'ya yüksek sesle bağırarak gözyaşlarıyla dualar, dilekler sundu. Tanrı sayarlığı nedeniyle işitildi diyor İbraniler 5. bölüm 7. ayette. Kutsal kitap bize İsa'nın 3 kez ağladığını söylüyor. Bence başka kereler de ağlamıştı ama kayıtlarda sadece 3 tane bulunmaktadır. Bir tanesi Lazar'ın mezarının başındaydı. O sırada Lazar'ı dirilteceğini bildiği halde büyük üzüntü içerisinde olan iki kız kardeşin üzüntüsünü hissediyordu. İsa onlar için ağladığından sizler ve ben bir sevdiğimizin mezarı başında acı çekerken onun neler hissettiğini biliyorum. Bir başka sefer Yeruşalim kenti için ağladı. O zaman Yeruşalim için ağladığından sizin ve benim yaşadığımız şehirler için de birçok kereler ağladığından eminim. Bizim yaşadığımız şehirlerin ona ağlayacak bir neden verdiklerine eminim. Ve üçüncü kez ağladığı zaman Getsemani bahçesindeydi. İsa'ya inanmayan biri İsa'yı çarmıha gerilmekten başka bir yolla öldürebilmek için orada bulunabilmeyi istediğini söylemişti. Bazı inanlıların anlamadığı bir şeyi anladığı belliydi. Mesih'i çarmıhtan uzak tutabilmeyi isterdi ve şeytanın da yapmayı istediği şey aynen buydu. Çarmıhın gölgesinin altında ayartıcı, Rab'be yine çarmıh olmadan bir taç sunmaya geldi. Ancak Rab, babasının isteğini yapmaya gelmişti ve yine de benim isteğim değil, senin isteğin olsun ey Tanrım diyebilmişti. Sizin ve benim günahlarımızı taşımak onun için çok iğrendirici bir şey olduğu halde, değerli dostum kendini babasının iradesine teslim etmişti. Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. Eğer Rabbimiz ise çarmıhta ölmeyi istemediği için bahçede kasenin kendisinden geçmesi için dua ettiyse o zaman işitilmemişti. Çünkü çarmıhta ölmüştü. Dostum, işitilmişti çünkü Getsemani bahçesinde ölmemişti. Peygamberlikler Mesih'in çarmıhta ölmesi gerektiğini çok açık bir şekilde bildirmişti. İsa'nın çarmıha gerilişinin en iyi resmi 22. mezmurda yer almaktadır. Çarmıh, Tanrı oğlunun sizin ve benim günahlarımızın cezasının bedelini ödeyerek üzerinde kanını akıttığı sunaktı. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim diyor Leviler 17:11'de. Evet, canlılara yaşam veren kandır. Eski antlaşmada hayvan kurbanlarının kanı sadece günahın üstünü örtüyordu ama Mesih İsa'nın kanı bizleri günahtan bağışlatmak içindir. Mesih bir sunak olan çarmıhta kanını akıttı. Nikodimos'a Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir demişti İsa Mesih. Bahçede ölmek istemiyordu. Bence ağlar ve teri büyük kan damlaları gibi akarken duası, insansal duası çarmıha erişebilmek için orada ölümden kurtarılmasıydı. Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. Bu mektubun diğer parçalarında da gördüğümüz gibi korku her zaman yanlış bir şey değildir. Bazı şeylerden korkmamak anormal olurdu. Ve sanıyorum kiliselerimizde biraz daha korkuya, bilgeliğin başlangıcı olan Rab korkusuna ihtiyacımız vardır.